Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışım odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, geciktiğim için özür dilerim. Arada dürtün beni, izleyicilerden çok yazmışlar çünkü. Hadi ya, nerede kaldın falan diye. Vallahi bir şey okuyordum, şimdi size göstereceğim zaten. Bir rapor okuyordum, sonuna gelmiştim. Vallahi dalıp gitmişim, hiç haberim yok. Yayını paylaşın, herkesi çağıralım. Çok özür diliyorum gecikme içinde hepinizden. Ya bu sabah konuşacağımız konu bizim aslında yayının başlığında bir parça anlatmaya çalıştım. Hikaye şu. Hayatımın son 20 senedir böyle bilimden, emekten uzaklaşan, goygoyla devam eden ve goygoyun içine bolca yalanlar serpiştiren bir zihniyetle geçiyor. Ve o zihniyetin, onun yarattığı o koskoca ağacın, lanet olası ağacın, maalesef en son dalının en son yemişi hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. Doğrusunu isterseniz, hani bekliyor muydunuz sorusunun cevabı, vallahi billahi bende yok. Yani bugün başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Kıraç muhtemeldir ki sipariş üzerine, yazın bunu bir yer, vallahi bilerek söylemiyorum bunu. Muhtemeldir ki sipariş üzerine bir şarkı bestelemiş. Şarkıyı bilmiyorum dinlediniz mi? Ben dün herhalde 1 dakika, 1,5 dakika falan dinledim. Yani bir anda yanımda şey aradım. Hani şu televizyonda çakma Osmanlı dizilerini izleyen tipler var ya. Yalan uyduruk yani. Hiçbir şekilde tarih tutmuyor, anlatılan tutmuyor falan. Kafasına annesinden metal süzgeç alıyor, geçiriyor. Eline tencere kapağı, bir tane de oklava. Kendini bayağı böyle dandan akan savaşında zannediyor. Onlar gibi olacağımı hissettim ve böyle bir anda kapattım. Çünkü sahaya çıktığınızda hepiniz Mehmet'siniz, Mehmetçiksiniz. Vurun, kırın. Ya arkadaş, tam da bu ülkede istenen şeye hizmet eden bir anlayış işte bu. O kadar aptalca bir anlayış ki adını doğru koyarak söyleyelim. Bakın size yayının başında bir şey göstereceğim. Yani insanların hafızalarını tazelemek bu anlamda önemli bana kalırsa. Yapmaya çalıştığım hikaye de bu. Andres Escobar ismini hatırlayan var mı içinizde? Futbola meraklı olanlar benim gibi %100 hatırlayacaklardır. 1994 yılında Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında, hem de daha yeni, yani maçların başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tam bu aralar yani böyle Temmuz, Ağustos mu? Temmuz, ya o civarda yaz dönemi. Orada Amerika'nın Kolombiya ile oynadığı maçta Kolombiya milli takımının defans oyuncusu Andres Escobar. Kolombiya ile yapılan maçta, Amerika-Kolombiya maçında sol taraftan yapılan bir ortaya ayağını uzattı. Ve ayağını uzattığında top ayağının burnuna değdi, kramponunun ucuna değdi ve kendi kalesine gol oldu. Kolombiya 2-1 yenildi, elendi Dünya Kupası'ndan. Sadece elenmekle kalmadı tabii. İş elenmekle bitse toparlaması kolay. Ne olacak ondan sonrasını? Halledersin, yaparsın. Ama elendikten sonra Kolombiya milli takımı ülkesine döndü. Ülkesine döndükten bir hafta sonra falan bu çocuğu öldürdüler. Bir bar çıkışında 27 yaşında Dalyan gibi bir oğlan. Bak çocuk bu. Bir dakika, gösteremedim. Çocuk bu değil. Yanlış oldu. Çocuk bu. 27 yaşında zıpkın gibi bir oğlan. Öldürdüler çocuğu. 6-7 kurşun sıkıldı vücudundan. 6 ya da 7 kurşun, tam hatırlamıyorum ama o kadar kurşun çıktı. Ya gencecik bir çocuk ya. Gerekçe ne? Gerekçe yok. Gerekçe sadece futbol meydan muharebesine kurban gitti. Bu kadar. Futbol meydan muharebesine kurban gitti. Ya birader, altı üstü top oynuyorsun. Abartılacak hiçbir şey yok. Bu bir savaş değil. Bu bir gazla çalışan bir makinenin parçası değil. Ama bu goygoy niye yapılıyor biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de başarının her türüne hasret bir insan grubu var artık. Her şey. Bunları goygoyla toparlayamıyorsun. Olmuyor. Yani insanlar atılan yalanlara inanamıyorlar. Çünkü sen diyorsun ki mesela Ağrı civarında 1.2 milyar dolarlık altın ve gümüş rezervi bulundu. Ben sana söyledim kardeşim. Daha bunlar hiçbir şey değil. Bak, evinde bulunana kadar inanma. evinde bulunacak, sen bulacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ulan müjde gibi müjde be. Helal olsun. Harbiden müjde gibi müjde budur işte ya. Buradan yürüyeceğiz demek ki. Evin salonunda çıkarsa eğer, 1 milyar dolarlık değil, abartmayalım ama hani sana yetecek kadar 3 milyon dolar, 5 milyon dolarlık çıkacak olursa işte o zaman müjdeye inan. Ama sen sanayi bakanısın. Ya sen salla bu müjdeyi vermeyi. Sen çıkarsana, bizim yeni yerli araba vardı. Nerede o? Anlatsana yerli arabayı bize biraz. Hani etrafına Hürriyet gazetesinden goygoycuları toplayıp fotoğraf veriyordun. Herkes şöyle bakıyordu. Aa, farı var. İnanılmaz. Dikiz aynası koymuşlar fotoğrafı. Hatırladın? Onu anlatsana bize. Sen niye altın goygoyu yapıyorsun ki? Anlatacak hikaye kalmadı. Herkes takır takır dökülüyor şu anda. Hem de öyle saçma sapan şeyler anlatıyorlar ki insanlar inanacak falan zannediyorlar gerçekten. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkıyor diyor ki bunlar diyor yalan diyor ya. Bunlar yalan. Biz diyor uçan otomobili yaptıktan sonra görsen diyor. Uçan otomobili bir yapalım, ondan sonrası acayip. Ya Türkiye çok hızlı bir çöküşe gidiyor. Çok hızlı bir ekonomik çöküşe gidiyor. Ve bu ekonomik çöküşten kurtulabilmenin yolunun sadece ve sadece yalan olduğunu düşünen bir iktidar var Türkiye'de. Sadece goy goy yaparak bunu toparlayabileceğini düşünüyor. Bu kadar. Goy goyla, gazlayarak, altın bulduk, petrol çıktı, doğalgaz püskürdü. Avrupa şampiyonasında hepimiz birinci, lan birincilik yetmez be, 3 kere birinci olduk. Bütün takımları eledik, hepsine daldık. Temmuz ayında uçuşa geçiyoruz. Almanı, İtalyanı, İngiliz'i, Fransız'ı, hello çakal Amerikalılar yok mu? Ağlamaktan helak olacaklar. İyi ama senin anlatmadığın hikaye var kardeşim burada. Bu hiçbirimizi kurtarmıyor. Gerçekten kurtarmıyor. Buradan bir şey çıkartamıyoruz. İstesek de gelmiyor yani. Senin burada anlatacağın hikaye şu değil mi? Türkiye o kadar başarılı ki ekonomik anlamda sorunlarını çözdü, her şeyi yendi, aşı meselesi bitti. Bak bugün berberler, kuaförler, sağlık çalışanları, yani bir şekilde gıda üzerinden sağlığa müdahale eden insanlar bugün aşılanmaya başlanıyor. İyi de pandeminin üzerinden sana son olur 15 ay geçti. Bizim vaka bildirmemizin üzerinden. Bak 16 demiyorum insanlığımdan, 15 ay geçti. Sen daha bu insanların aşılanmasını yeni düşünüyorsun. Ama acayip bir goygoyla insanlara bindirmeyi biliyorsun. Hepiniz sağda birer Mehmetçiksiniz. Niye? Sebep. Niye Mehmetçiz ya? Futbol oynuyorsun. Futbol oynadığın için acayip para kazanıyorsun. Helal hoş olsun. Bunun dışında mesela milli takıma katıldığın zaman ayrıca prim alıyorsun. Ayrıca maaş alıyorsun. Para alıyorsun. Ekstra prim alıyorsun turnuvalardan. Ben bu nasıl Mehmetçiklik? Sen gördün mü böyle bir Mehmetçik? Yani işini yaptığı için çatır çatır para kazanan falan birini. Böyle bir durum yok ki. Yalan öyle bir sarmış durumda ki inanın zaman zaman burada anlatırken ben de unutuyorum. Allah'tan sizler varsınız, izleyiciler var ki. Dün akşam bir mail aldım. Dedim ki ulan hakikaten unuttum ben bunu ya. Ya gerçekten unuttum kardeşim. Çok doğru. Tam da söylenmesi gereken cümle bu aslında. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi çıkıp ne dedi? Neymiş? Açlar varmış. O zaman biraz da siz doyurun. Bak Erdem Keçeci şöyle yazmış. Yusal Bey diyor, dünkü yayınınızı şimdi izledim. Çok iyiydi, teşekkürler de. Reis siz yapın o zaman diyor. Sonra da belediyelerin yardım hesaplarına çöküyorlar. Bıraksalar da onları kullansak o zaman diyor. Doğru. Doğru. Ankara Büyükşehir Belediyesi örneğinde olduğu gibi yapılan yardım paralarına çökmedi mi valilik? Nerede o paralar? Nerede o paralar kardeşim? Bak aç doyurmak için tam da söylediğin gibi, üstelik senin ruhun duymadan, senden kimse 5 kuruş istemeden niye çöküyorsun paraya? Niye çöküyorsun kardeşim? İşine geldiğimi atıp tutmayı biliyorsun. Altın bulunuyor, doğalgaz çıkıyor, petrol püskürüyor. Uçan araba tepemize çakılıyor. Yerli ve milli otomobilimiz, bak sanayi bakanı bir şey söylemiyor. Sanayi bakanı sadece üfürüyor. Asıl anlatması gereken ki, ya anlatsana bizim arabayı. Nerede o? Vallahi bak Hürriyet'te fotoğraf verdiniz ya. Yan yana oturdunuz. Hep beraber şöyle bakarak. Çok ilginç ya. İnanmıyorum. Ön camı mı var bu arabanın? Evet. Yaptınız kardeşim bunu. Yalan değil ki. Sokuşturmaya çalıştınız. Bugün göstereceğim size yayının ikinci bölümde. Normalde okumadığımız bir gazete. Milliyet gazetesi manşetten bir çakallık yapmış ki aklınız hayaliniz durur. Niye? 26'sında ilk kazmayı vuracağız Kanal İstanbul'a. Drenaj çok önemliymiş. Drenaj çok önemliymiş. Yani Marmara artık yavaş yavaş bir göle dönüşmüşmüş. Evet, drenajda bu suyun tahliyesine ihtiyaç varmış. Nereye? Bravo, Karadeniz. Sebep? Sebep? Daha dün akşam izledim ben de. Dün İsmail Küçükkaya'nın konuğuymuş Naci Hoca, Naci Görür. Adam diyor ki lan Karadeniz dünyanın en kirli denizlerinden biri ve bu bilinen bir gerçek zaten. Sen bunu yaptığın zaman o denizi, Marmara'yı kurtarmayı bırak, Karadeniz'i daha da kirleteceksin. Marmara zaten ölecek. Böyle bir kazlık üzerinden iş yapılıyor ama bunu bir şekilde savunmak lazım. Savunacak ne? Yapıştır, kıraca marş yaptır. Hepiniz birer Mehmet'siniz. Sebep? Sebep ne ya? Sebep ne kardeşim? Niye Mehmet'iz hepimiz? Top oynuyor adam. Sadece top oynuyor. 90 dakika sürüyor normal koşullarda. Uzatmaları olursa sana son 15'er dakika öyle yapılıyor. Etti mi sana 120? Hiçbir şey bitmedi. Ulan bir de penaltı atıyorsun. Bu kadar. Ama hepi topu bir oyun. İnsanlar geliyor, gidiyor. Madem açtın bu konuyu, hepimiz birer Mehmet'iz. Ya neden aşılamaları tamamladıktan sonra insanlar futbol seyredemiyorlar Türkiye'de? Anlatsana biraz. Hazır yalan söylemeye başlamışken. Dün sabah size yayında bir şey söyledim, hatırlıyor musunuz? Hani dedim ki ben tanıyarak söylüyorum bunu. Bak iddiayla da bir kez daha söylüyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. Atacağı adımları tahmin edebilecek kadar tanıyorum. 6 sene boyunca sabah evinden kaldırıp gece evinde ışığı sönene kadar takip etmiş bir muhabir olarak söylüyorum bak bunu. Hayır diyen varsa da çıksın karşıma. Ben sana böyle söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı kessen aç varmış al biraz da sen doyur demez, diyemez, diyebilemez. Ona bunu söyleten hikaye ne biliyor musun? Gerçekten denizin bitmesi. Ve ondan etkilenen insanlar takır takır dökülmeye başladılar. Dün Bülent Turan'ın söylediğini duydunuz mu? Bir AKP'li grup başkan vekilini bırakın bir milletvekilinin ağzından çıksa tefe koyarlar adamı, tefe. Velev ki Millet İttifakı seçim kazandı. Parlamenter sisteme artık geri dönüş yok diyor. Ya öyle bir dönülecek ki Bülent Bey, göreceksiniz. Sadece dönülmeyecek. Bugün yapılanların hepsinin hesabı sorulacak. Biliyorsunuz, farkındasınız. Sadece yani kaçınılmaz olanı geciktirmeye çalışıyorsunuz şu anda. Ve görülüyor, dışarıdan görülüyor. Aynı şey İstanbul'da çaresizlik içinde 31 Mart seçimlerinden önce Erdoğan tarafından dillendirildi. Ne zaman? Hatırlayın, mazbatanın tesliminden önce. Yani 31 Mart'ta yenen tokat 807 bin oy farkla Haziran'da da tekrarlandıktan sonra, Mayıs'ta da tekrarlandıktan sonra, kafa beyin bulandıktan sonra demişti ki velev ki oraya otursalar bile orada rahat oturtmayacağız, hatırlıyor musunuz? Doğru. Bakın haklı, çok haklı. Orada rahat oturmalarına izin vermediler insanların. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'un, İzmir'in yapılan bütün kampanyalara çöktüler. Doğrudur. Rahat oturtmadınız. Mesela İstanbul'da Tevfik, Ankara'da başka bir ucuyla birlikte belediye meclislerinde takır takır arbede çıkarttınız. İnsanların kafasını bulandırdınız. Ama ne oldu? Ne oldu? Yalanın ortaya çıkışı dışında hiçbir şey değil ki. Evet, bazı kampanyalar çöktü, doğrudur. Durdurdunuz. Valilik gücünü kullandınız. Sonra? Sonra? Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir kampanya duyurdu. Hani bu büyük platformlar var ya, yemek sipariş platformları. Dedik kardeşim buna da mecbur değilsin. Biz yapacağız belediye olarak. Belediyeye kayıtlı değil misin sen? Ruhsatını, işletme ruhsatını ben vermiyor muyum? Gel yap başvurunu. Buranın üzerinden dağıtalım. Çok daha etkin, çok daha hızlı hizmet verelim. Niye yeniliyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü siz bilime inanmıyorsunuz. Çünkü siz bir takım dogmalarla hareket eden, sağdan soldan üfürülen şeylerle yürütülebilen bir hayata inanıyorsunuz ki böyle bir şey yok. Bak 20 yıl boyunca evet bu ülkeyi sürüklediniz, çok haklısınız. Bu bir başarı mı? Sizin açınızdan bakıldığında hem de çok büyük başarı. Doğrudur. Ama bitti. Deniz bitti. Bu saatten sonra köşe yazarı olarak oturttuğunuz tiplerle de bunu koruma şansınız yok. Göstereceğim size yayının ikinci bölümünde. Ya çaresizlikten Ahmet Hakan ne yazmış biliyor musunuz bugün? Diyor ki Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak muhalefetin en doğal hakkıdır. Çok teşekkür ederiz. Yani muhalefet adına ben de teşekkür ediyorum. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlardan biri olarak teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama diyor buna karşı çıkmakla sadece her şey bitmiyor. Çünkü bunu yaptığın zaman artık sıkıntıya giriyor insanlar. Karşısında bir proje üretmelisin. Ya o kadar büyük dangozluk ki bu. o kadar büyük çaresizlik göstergesi ki. Ne yapacağını bilmiyor. Yani yapabileceği bir şey yok. El kol bağlı. Çünkü 26'sında kazma vuracağız deniyor. Bakın kazması vurulacak şey Kanal İstanbul için yapılacak köprü. Bunu bile yalan söyleyerek getiriyorlar. Neyse o hikaye değil. Ya İstanbul'da Kanal İstanbul gibi bir büyük aptallığa karşı çıkmak başlı başına bir proje zaten. Hele burada Marmara'nın tamamı gebermişken bunu yapmamak vatana ihanet be. Her şeye çok rahat söylüyorsunuz ya. O hain bu ihanet ediyor, bu bilmem ne yapmış. Asıl vatana ihanet bu. İnsanlar seslerini daha gür bir şekilde çıkarttığı müddetçe asıl direnemeyeceğiniz hikaye bu işte. Her şey çöküyor. Her şey içine doğru, tam burada yaptığımız tespitteki gibi, bir soğuyan yıldız gibi içine, çekirdeğine doğru büzüşüyor AKP. Fark etmiyor musunuz? Tahliye edilen, içeriden dışarı sürekli olarak atılan, yolun beraber yüründüğü insanların tasfiyesiyle AKP artık büyük bir yalnızlığa Erdoğan etrafında, çekirdeği Erdoğan'dır partinin çünkü. Onun etrafında küçülerek yok oluyor. Ve onun etrafında küçülmenin gerekçesi sağdan soldan insanların deparlamaya başlaması artık. Ya biz bunu yaşadık kardeşim. Biz bunu yaşadık. Bak insanlar anlamamakta direniyor. 1989 yılında biz bunu yaşadık. Anavatan Partisi'nin ölüm süreci bu. Birebir aynı şey yaşanıyor. AKP'nin tek farkı şu. O zaman da 1984'ten 89'a kadar süren, hatta hani Özal'ın ölümüne kadar, son 90'a kadar diyelim, 6-7 yıllık çok acayip bir, ne derseniz deyin, hani lale devrinden bahsedebilirsiniz. Ama ondan sonra çöküş çok hızlı olmuştu Türkiye'de. Biz aynı şeyi bekliyor. Hiç bunda korkacak, çekinecek bir şey yok. Biliyorum pek çoğunuzun kafasında şu var. Bunlar olduktan sonra, her şey bittikten sonra ya nasıl düzelecek bu ülke? Ya çok rahat düzelecek. Bizim burada düzelmekten kastımız şu olmalı. Bugün yaşadığımız, bugüne kadar şu son 20 yılda yaşadığımız kötülüklerden feragat etmekte uzlaşabilmeliyiz önce. Yani insanların rüşvetten, yalandan, dolandan, adaletin üstüne çıkabilmekten hepimizin ortak şekilde vazgeçip bunu bir uzlaşı altına almamız gerekiyor. Yoksa bugün AKP gider, yarın BKP gelir, değişmez ki. Yani köşe yazılarında mesela, parti kapatmanın çözüm olmadığını bilen insanlar saçmalamak uğruna, saçmalayabilmek uğruna yazarlar mesela. Parti kapatmak çözüm değil ama ama yani başka da bir çare bırakmıyorlar bize. Yapabilecek bir şey yok ki. Sistem şu anda Cumhuriyet'in, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi refleks mekanizması gündemde şu anda. Ne o biliyor musunuz refleks? Sizsiniz, biziz, insanlar. Evet, çok sıkıntılı. Kendi cebine dokunana kadar hiç kimse sesini çıkartmadı Türkiye'de. Çok az insan sesini çıkarttı, doğrudur. Ama o andan itibaren bakın her şeyin nasıl geri gittiğini görüyorsunuz. Ben 3 hafta önce, 2 hafta önce size burada artık müjdeler bekleyin dediğimde kastettiğim buydu işte. Biz bunu yaşadık 1989'da 91 arasında. Yani Özal'ın köşke çıkışından sonra, köşkteki birinci senenin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ya her hafta bir müjde geliyordu. Her hafta doğal gaz bulunuyordu, işte yayıncılıkta çağ atlıyorduk, uydu o zaman çok parlak hikayeydi, telekomünikasyon hikayesi. İşte Türkiye Guyana'dan uydu atmaya hazırlanıyordu, öbürüne ortak oluyordu, bilmem nesi alınıyordu falan. Bugün işte o zaman da Raman Dağı'nda petrol bulunuyordu, o değişmez yalan, fix. Ama mesela şimdiki gibi Ağrı'da 1.2 milyar dolarlık altın ve gümüş rezervi kimsenin aklına gelmemişti. 128 milyar dolardan bunu düştüğümüz zaman iyi, fena değil. Kaldı geriye 126.8. Onu ne yapacağız? Arada yerli otomobil var. Uçanı geçtim bak, geç. Geç onu, onun hiçbir önemi yok. Ama yerli otomobil var. Nasıl çıkartacaksın onu? Ben size nasıl çıkartacağını söyleyeyim. Bakın, yerli otomobil ne kadar gecikirse Türkiye'nin drone hikayesi, insansız hava aracı hikayesi o kadar büyüyecek. Başka çaren yok. Çünkü orada gerçekleşmiş bir şey var. Hakikaten iş yapıyor. Satılıyor, bütün dünya biliyor. İyi olduğunu da söylüyorlar. Ben teknik uzmanlarıyla da bir ikisiyle konuşma şansına sahip oldum. Diyorlar ki evet, iyi ya. İyi kardeşim bu. O olmayınca yani pantolon bulamadık, gömlek iteleyelim size. Dükkandan yani boş çıkmayın yeter ki. Çok sorun değil. Şu anlatılan hikaye var ya. Hepsini anlıyorsun, bir yere gelip takılıyorsun. Lan biz bu kadar iyiysek 4,5 milyon işsizin nasıl açıklıyor TÜİK? Şöyle bir durumda, bu kadar sıkışık bir ortamda, bürokratın başının yeneceğini bile bile küçücük de olsa işsizlikteki artışı koymayı nasıl göze alıyor? Ben sana söyleyeyim, başka çaresi yok. Artık saklanamıyor. Önceden saklıyordun, sokuşturuyordun. Ama şimdi bak, yalanın ikamesi bile saçma bir yere geldi artık. 128 milyar dolar nerede diyorsun? 1.2 milyar dolarlık altın bulduk diyor. Ya birader, bir mafya liderine devleti nasıl teslim ettiniz diyorsun. Diyor ki sana, aşıyla ilgili acayip müjdeler geliyor. Lan işsizlik arttı diyorsun adama. Temmuz ayında diyor bir Türkiye olacak ki of of of of. Alman'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, çakal Amerikalısı üngür şakır ağlayacak. Ama işte yalanla gidebileceğin yer burası. Gelip patlıyor. Sonra? Sonrası goy goy. Buluyorsun kıracı. Diyorsun ki yapıştır bir şarkı. Ya hayatımda ben böyle saçma şey çok az dinledim. Bakın, etrafınızdaki herhangi birini, Türkiye'yi tanımayan birini, özellikle yurt dışında yaşayan izleyiciler, sizler. Şarkıyı hiçbir şekilde Türkçesini kendi diline çevirmeyin. Dinletin ve deyin ki ne anlatıyor sence bu şarkı? Aynı şeyi söyleyecek. Savaşa giriyorsunuz herhalde. Biz savaşa girmiyoruz. Biz savaşa girmiyoruz da ülkeyi yönetenlerin böyle bir goy goy dışında çaresi olmadığı, çaresi kalmadığı için bunu yaşıyoruz. Ama bundan kurtulacak irade yine aynı şekilde demokrasi kültürünün içinde eksik, çok geç kalmış ama yine de bunlara rağmen demokrasi kültürünün içinde bu ülkenin insanında var. Bakın, insanların sesini çıkartması, mesela Kanal İstanbul'la ilgili çok daha rahat bağırabilmesi bunu gösteriyor. Açız diye bağırabilmesi bunu gösteriyor. Ve öyle bir hale getiriyorsun ki muktedir aç olduğunu kabul ettiğini söyleyemiyor. Ama kabul ettiğini belirten bir cümle kurmak zorunda kalıyor. Muktedirin yardakçısı çıkıp diyor ki seçimi kazanabilirler ama bu eskiye dönüş olacağı anlamına gelmez. İyice sıkıştırıyorsun, müjde patlıyor her yerde. Gelinen yerin bize gösterdiği şey şu. Hakikaten goy goyla buraya kadar. Ülke sadece isim anlamında değil, gerçekten kelime anlamında da kıraç bir hale geldi. Artık burada bilime inanmayan insanların yönettiği bir ülkede bilimsel bir varlık gösteremeyen tuhaf yaratıklar olarak dolaşıyoruz. Dünya bize baktığında kendi denizini öldüren bir ulus görüyor mesela. Gözünün önünde. Ve o kendi denizini öldüren ulusun görüntüleri bütün dünyada paylaşılırken bandırmadan açık şekilde pompalanan o dışkılar, hatta fışkılar herkesin gözünün önüne seriliyor bir anda. Bunun çaresi biziz kardeşim, biziz. Burada korkacak, endişelenecek, umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Tam tersine yeni bir şevk ve yeni bir heyecanla bu yıkıntıyı düzeltmek zorundayız biz. Hepimiz. Düzelir mi? %1 trilyon düzelir hem de. Yarın ayın 12'si. 12 Haziran bütün dünyada UNICEF tarafından Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor. Neden böyle bir güne ihtiyaç duyulduğuna gelince, çünkü dünyada var bu çocuk işçiler. Çocuk işçiliği kavramı başlı başına kendi içinde bir sakatlık ifade ediyor. Çünkü çocuğun temel haklarını düşündüğün zaman onun işçi olarak çalışmasına razı olmaman gerekiyor. Ama dünyaya baktığımız zaman maalesef gördüğümüz tablo bu değil. Bakın, burada UNICEF'in hazırladığı ve BBC tarafından paylaşılan bir tablo görüyorsunuz. Dünyada çocuk işçiliğiyle mücadelede 2000 ile 2016 yılları arasında ciddi anlamda bir düşüşten söz ediliyor. Ama 2016'dan sonra tekrar bir yükselişe geçmiş durumda. Çocuk nüfusun şu anda çalışan nüfus %9'una ulaşıyor. UNICEF'in hazırladığı bu rapor sadece bizler için değil, aynı zamanda dünyada küresel anlamda bakıldığında çocuk işçiliğinin ne kadar geliştiğini, 2016'dan beri 6,5 milyonluk artışla 79 milyona ulaştığını, erkek çocukların oranının bunların içinde çok yüksek olduğunu, bu gerçeklerin hiçbirini değiştirmiyor. Ama çocuk işçiliğinin önemli bir bölümü aile içinde gerçekleşiyor UNICEF'in raporuna göre. 5 ila 11 yaş aralığındaki çocukların %83'ü aile işletmeleri, aile çiftlikleri gibi yerlerde çalışıyorlar. Çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve burada anlatılan, gösterilen, sadece kaynaktan ifade edilen çocuk işçiliği kavramı eğer önlem alınmazsa sadece önümüzdeki bir yıl içinde 9 milyon çocuğun da eklenebileceği anlamına geliyor bu sayıların üzerine. Peki bunlar böyle. Bizde durum ne? Bizde durum şu. Yersen eğer, hani TÜİK'in paylaştığı raporlara göre Türkiye'de çocuk işçi sayısı 720 bin. Ya gülme kardeşim, gülme, koskoca TÜİK yalan mı söyleyecek sana? Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var. Çalışan çocukların yaklaşık %80'i 15 ile 17 yaş arasında. Küçük de değil bak. TÜİK de yersen o böyle diyor. 5 ila 11 yaş arasında, bak 5 diyorum 5. 5 ila 11 yaş arasında saklanamayan, hani bu kadarını söylemek zorundayız artık diye paylaşılan veri, Türkiye'de çocukların %4.4'üne ulaşıyor. O kadar çocuk çalışmak zorunda. Eğitim durumu, hani hep diyoruz ya çocuğun kendi hakkı var kardeşim. Çocuk o çocuk. Yaşamak zorunda. Çalışmak değil. Devletler ona bakmak zorunda. Dün konuştuk ya sosyal devlet ilkesi. Çıkışı nasıl oluyor? Bu insanlar nereden geliyor? Neden devlet bunlara bakmak zorunda? Bu bir lütuf değil. Emir, anayasanın emri diye. Bak şimdi UNICEF'in raporuna baktığın zaman demin gördüğün 79 milyon çocuktan bahsediyor. TÜİK'in raporuna baktığın zaman diyor ki çocukların %66'sı aynı zamanda eğitimine de devam ediyor. Yani işte geçici tarım işçiliği yapan çocuklar, aile işletmelerinde çalışanlar, ama %34.3'ü eğitime de devam edemiyor. Çalışmak zorunda olduğu için. Bu saklanamayan bölümü. Çocuk işçilerin %45'i, 45'ten fazlası hizmet sektöründe çalışıyor. Tarımda çalışanlar %31 civarında ve sanayide de %23.7 oranında çocuk çalışıyor. Bu çocukların %63'ü aile işletmelerinde çalışıyor. Özür dilerim, ücretli çalışıyor. İşte sanayide çalışanlar hizmet sektöründe. Sadece %36'sı aile işinde çalışıyor. Hani hep deniyor ya, anasına babasına yardım ediyor. Bu ne demek? Bak bu şu demek. Yayının başından beri konuştuğumuz 3 çocuk yap, 5 çocuk yap sözünün ne büyük bir balon olduğunu gösteriyor bize. Ama bütün dünyada bununla bıdırdanmayı seçmeden mücadele etmeye gitmiş kuruluşlar var. Türkiye'de de var bu kuruluşlar. Türkiye'de halk sağlığı kavramının başlangıç ismi olarak kabul edilen, nurlar içinde yatsın, Nusret Hoca'nın, Nusret Fişek'in çocuklarıyla birlikte, yani Gürhan Hoca'nın, Kurtan Hoca'nın, onlarla birlikte Allah rahmet eylesin, bu işi üstlenen Fişek Enstitüsü var. Ankara'da merkezi. Fişek Enstitüsü aynı zamanda biraz da böyle uzun bir isim var. Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı. Burada bununla mücadele konusunda çok ciddi adımlar atılıyor. Neden? Gürhan Hoca da tıpkı babası gibi bir tıp doktoru olarak özellikle iş yerleri üzerinde çocukların durumu üzerine çalışmış bir adam. Ve vefatına kadar, hani diyorum ya, dünya iyi insanların yüzü hürmetine dönüyor. Dönüyorsa hala bu boktan dünya, hala böyle dönüyor. Aslında Cumhuriyet'in ilk ve en önemli uzmanlarından bir tanesi olma vasfıyla çok rahat yaşayabilecekken kendisi de. Mesela mezuniyetinden sonra, tıp fakültesinden mezuniyetinden sonra sürekli olarak sanayide çalışan çocukların peşine düşen. Ben hikayelerini biliyorum, çok da iyi biliyorum. Oradaki çocukların dertlerine çözüm arayabilmek için onlarla birlikte çalışan ve ardından da işte bu vakfı bırakmış insanlardan bir tanesi. Fişek Enstitüsü bununla ilgili çalışıyor. Fişek Enstitüsü'nün şu andaki yöneticisi sevgili Oya abla. Oya abla diyorum çünkü onun da benim açımdan çok büyük önemi var. Radyo Çocuk Saati'nin efsane yöneticilerinden biridir. Ender Salihoğlu ve Bengi Baytur'la. Allah rahmet eylesin Ender ablaya, diğerlerine uzun ömür versin. O insanlar hala uğraşıyorlar. Hala. Bu sene anmak için bir yarışma yapmışlar. Bir öykü yarışması. Çocuk işçiliğiyle ilgili öyküler. Ve onları, o öyküleri topladıkları bir kitap hazırlamışlar. Bana da yolladılar. Dün biliyorum, yani bazılarınız ya ne oluyor safsakladın ama serdin falan diye düşünüyorsunuz. Klasik romanla ilgili ne tanıtacağımı henüz duyurmadım size. Sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin, oradan duyuracağım. Haklısınız, çok geciktik ama elimde okumak zorunda olduğum başka şeyler, başka raporlar, yapmak zorunda olduğum başka işler vardı. Ama dün işi gücü bıraktım ben. Ben bu kitabı okudum. Yazılan öyküleri. O öykülerle birlikte çocuklara yönelik olarak neler yapılabileceğini, bu hikayelerin pek çoğunun sadece edebi anlam içermediğini, gerçek hayata da nüfuz ettiğini düşünmenizi rica ediyorum. Birinciliği kazanan Figen Koşar'ın mesela Mecburiyette Kaç Mevsim hikayesi o kadar ilginç ki, Türkiye'de mecburi hizmet yapmış olan bütün işte tıp doktorlarının, bölgeye gitmiş olan Doğu ve Güneydoğu'da kendi istemi dışında kalmış herkesin yaşadığı, yaşayabileceği şeyi, onların yaşandığını düşünmediği küçücük bir çocuğun, oralı bir kızın ağzından anlatıyor. Hem de bölgenin çok ağır gerçekleriyle anlatıyor. Vakfa başvurarak, yani Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı'na başvurarak bu kitapla ilgili siz de adım atabilirsiniz. Çok yeni, çok taze kitapta, bana da dumanı üzerinde geldi. Borçlu olduklarımız, gördünüz mü kitabın başlığını? Borçlu olduklarımız, umutları gelecekleri çalınan işçi çocukların öyküleri. Bu sınıfsal bir mevzu. Bu sadece sınıfsal bir mevzu. ve devleti yönetenlerin bakışıyla şekillenecek bir mevzu. Ama her şeyin öncesinde hepimizin şunda hemfikir olmamız gerekiyor. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde bizim yarın yayınımız yok. Normalde yarın konuşmamız lazımdı bu hikayeyi. Ama şundan hepimizin emin olmasını istedim. Çocuk sadece çocuktur. Çocuğun hakları, var olan hakları, yaşamı üzerine kurgulu haklardır. İş hakları üzerine değil, olmamalı. Ve bununla mücadele etmek hepimizin boynunun borcu. Çünkü kuracağımız o güzel gelecekte çocukların çocuk olarak yaşamalarını da sağlamak zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve bu haftayı benimle birlikte geçirdiniz. Ha, bir yayın daha var. Eğer uygunsanız ben bir saat sonra gazeteleri getirmek üzere geleceğim buraya. Ama olur da ya yok bugün benim işim gücüm var kardeşim başka bir şey yapmak zorundayım derseniz haftanın sonuna geldik. Ve haftanın sonuna geldiğimizde sizin de göreceğiniz, sizin de anlayacağınız hikaye pazartesiye kadar bir ara vereceğimiz. Ama bu hafta epeyce dolu geçti bana kalırsa. Çünkü yalanla mücadele konusunda çok ciddi adım attık. Hakikaten hepimiz çok ciddi adım attık. Türkiye'de artık bir şeyin yalan olduğu çok daha yüksek sesle konuşuluyor ya. Farkında mısınız? Sadece siyasilerden bahsetmiyorum. İnsanlar yüksek sesle yalan diye bağırmaya başladı. Açız diye bağırmaya başladı. Hırsız diye bağırmaya başladı. Geleceğe çalınan insanlar o çalınan geleceklerini geri almakla kalmayıp aynı zamanda bir yandan da yeni geleceğin inşası için neler yapabileceğini düşünmeye, tartışmaya başladı kendi içinde. Bu son derece önemli bir gelişme. Bu yayının da bunda bir katkısı olduğunu düşünüyorsanız eğer. Yani evet ya biz burada konuşulmayanı konuşuyoruz. Hakikaten biz burada yapılmayanı yapıyoruz. Bu yayın yaşamalı, benim de katkım olmalı derseniz ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açıp arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazarak ya da ünsalunlu.com.tr adresinden girerek benim internet sitemi oradaki abone ol düğmesini tıklayabilirsiniz. 5 kuruş harcamayacaksınız. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. Abone olduktan sonra da şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Onu bir zahmet tıklayacaksınız. Çünkü bunu yaptığınız zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Diyecek ki bak böyle bir şey izliyor insanlar. Ya işte yayını Zuhal Hanım sağ olun. Fişekork.tr yayını görüyorsunuz orada zaten. internet sitesini. Bunu yaparak hem bu yayına katkıda bulunmuş olacaksınız hem de aynı zamanda şu baş parmağı tıklamakla başkalarının da izlemesine yardımcı olacaksınız. Bunun dışında ne yapılabilir? Orada bir katıl düğmesi var eğer isterseniz kullanacağınız bir düğme. İstemezseniz gerçekten böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayını küçük katkılarla oradan da YouTube üzerinden de destekleyebilirsiniz. ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İkinci yayını izleyeceklerle bir saat sonra görüşeceğiz. Ama eğer olmayacaksa pazartesi sabah saat 9'a kadar herkese sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün ve çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.